Ayrım 24.
Yazar Sina Akşın, kitap adı Jön Türkler İttihat ve Terakki, sayfa 439. Ne zaman? 1-2 Kasım 1918. Neyle gittiler? Alman denizaltısı. Yazar Şevket Süreyya Aydemir, kitap adı Enver Paşa Cilt 3, sayfa 479. Zaman 7-8 Kasım 1918. Neyle gittiler? U-67 Alman denizaltısı. Yazar Tarık Zafer Tunay'a, kitap adı Türkiye'de Siyasal Partiler 1859-1952, sayfa 678. Ne zaman gittiler? 2 Kasım 1918. Neyle gittiler? Alman torpidosu. Yazar Ahmet Bedevi Kur'an, kitap adı İnkılap Tarihimiz ve Jön Türkler, sayfa 443. Ne zaman? 3 Kasım 1918. Neyle? Alman torpidosu. Yazar Mustafa Ragıp Esatlı, kitap İttihat ve Terakki, sayfa 734. Ne zaman? 2 Kasım 1918. Neyle? Alman gemisi. Yazar, yayın yönetmeni Sina Akşin. Kitap adı Çağdaş Türkiye 1908-1980 cilt 4 sayfa 70. Ne zaman? 1 Kasım 1918. Neyle gittiler? Alman gemisi. Yazar Albay Kabaçalı. Kitap adı Talat Paşa'nın anıları sayfa 12-13. Ne zaman? 1 Kasım 1918. Neyle gittiler? Alman gemisi. Yazar Uğur Mumcu. Kitap adı Gazi Paşa'ya suikast sayfa 80. Ne zaman? 2 Kasım 1918. Neyle? U-67 Alman denizaltısı. Yazar Samih Nafiz Tansu. Kitap adı İttihat ve Terakki içinde dönenler. Sayfa 386-387. Ne zaman? 31 Ekim 1 Kasım 1918. Neyle gittiler? Alman torpidosu. Arkadaşlarını uğurlamaya gelen başta teşkilatı mahsusanın başkanı Albay Hüsamettin Ertürk olmak üzere bir avuç iddiaçı fedai sağ ellerini kalplerinin üzerine koydular. Kalp üzerine konan el ölüme kadar beraberiz anlamına gelen bir iddiaçı selamıydı. Öyle de olacaktı. 8 iddiatçıdan 4'ü suikast sonucu, biri çatışmada, biri idam sehpasına can verecekti. Sadece ikisi, onlar da idam sehpasına çıkmaktan son anda kurtulduktan sonra ecelleriyle öleceklerdi. Bir bilinmeze doğru yola çıkan Doktor Nazım, kendisine nasıl bir sonun beklediğini kuşkusuz bilemezdi. 11. Bölüm 30 Ocak 1919 İstanbul. Sabah saatleri, Doktor Tevfik Rüştü Aras, Meclisi Âli-i Sıhhi'deki işine gitmek için Moda'daki evinden tam çıkacakken kapı çalındı. Açtı. Karşısında bir polis memuru vardı. Polis elinde tuttuğu İstanbul Polis Umum Müdürü'nün tezkeresini uzattı. Doktor Tevfik Rüştü tezkereyi okudu. Müdür-i Umum Bey bazı malumatlar almak üzere kendisini makamına çağırıyordu. Eşi Makbule Hanım'ı çağrı tezkeresine haberdar edip gelen görevliyle İstanbul Polis Umum Müdürlüğü'nün yolunu tuttu. Polis Umum Müdür Muavini Sezai Bey'in yanına çıktı. Sezai Bey niçin davet edildiğini bilmediğini söyledi. Diğer görevlilere neden çağrıldığını sormak için tam kapıdan çıkarken etrafını polisler sardı. Gözaltına alındığını söylediler. Doktor Tevfik Rüştü'yü Polis Umum Müdürlüğü'nün en üst katındaki küçük bir odaya kapattılar. Yerde sadece pis kokan bir minder vardı. Bir gün gündüzlü geceli orada kaldı. Ertesi gün evden yiyecek, giyecek ve yatak getirtmesine izin verildi. Bir hafta hiç dışarı çıkarılmadan o küçük odada kaldı. Kimseyle görüştürülmedi. Daha sonra gözaltına alınanlarla birlikte Bekir Ağa bölüğüne gönderilmişti. Doktor Tevfik Rüştü neden gözaltına alınıp tutuklanmıştı? İttihat ve Terakki Cemiyeti Fırkası kendisini feshettikten sonra tüm belgeler bacanağı Doktor Nazım tarafından alınıp bir bilinmeze götürülmüştü. Gerek saray gerekse Sadrazam Ahmet İzzet Paşa'nın istifasından sonra iş başına gelen Ahmet Tevfik Paşa hükümeti bu belgelere büyük önem veriyordu. Saray dış baskılardan kurtulmak için Ermeni tehcirinin bir devlet politikası değil, ittihatçıların uyguladığı bir operasyon olduğunu bu belgelerle ispatlayıp rahatlamak istiyordu. Doktor Tevfik Rüştü'nün tutuklanma nedeni salt bu belgeleri ortaya çıkarmak değildi. Doktor, İttihat ve Terakki Cemiyeti Fırkası feshedildikten sonra yerine 24 Kasım 1918'de kurulan Teceddüt Fırkası'nın Meclisi Umumisi'nde görev almıştı. Meclisi Mebusan'ı fesheden Sultan Vahidettin, İttihatçıların küllerinden doğan Teceddüt Fırkası'nı yaşatmak istemiyordu. İhtilaf güçleri İstanbul'u henüz işgal etmemişlerdi ama Boğaz'a gönderdikleri savaş gemileriyle varlıklarını hissettirmeye başlamışlardı. Başta İttihatçılar olmak üzere direniş yapabilecek tüm unsurlara gözdağı verilmesini istiyorlardı. Sultan Vahidettin de İngilizlerin güvenini kazanabilmek için İttihatçılar üzerindeki baskıyı yoğunlaştırdı. Baskılar sadece İstanbul'da yapılmıyordu. Evliyazade ailesi üzerinde kara bulutlar dolaşıyordu. Önce damatları Doktor Nazım yurt dışına kaçmak zorunda kalmıştı. Arkasından 8 Kasım'da Evliyazade Refik Efendi baskılara dayanamayıp İzmir Belediye Başkanlığından istifa etmişti. Şimdi ise bir diğer damat, Doktor Tevfik Rüştü tutuklanmıştı. İttihatçı Evliyazade ailesi Osmanlı Devleti gibi Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmıştı. Kabus sadece evliyazadelerin üzerine çökmedi. İstanbul'da sadece Moda'daki evin kapısı çalınmadı. O gün, o saatte İstanbul'daki birçok eve baskın yapıldı. İstanbul hükümeti insan avı başlatmıştı. Gözaltına alınanlar hemen tutuklanarak Bekir Ağa Bölüğü denilen Harbiye Nezareti cezaevine tıkılıyordu. Yakalananlar arasında İttihatçıların önde gelen isimleri vardı. İttihatçıların kasası Mithat Şükrü Bleda, İttihatçı teorisyen Ziya Gökalp, İttihatçıların yayın organı Tanin'in sahibi ve başyazarı Hüseyin Cahit Yalçın, İttihatçı Dahiliye Nazırı İsmail Can Bulat, İttihatçıların İstanbul'daki en güçlü ismi Kara Kemal. Liste her geçen gün kabaracaktı. Sadrazam Said Halim Paşa, Meclisi Mebusan Başkanı Halil Menteşe, Dahiliye Nazırı Ali Fethi Okyar, gazeteci Ahmet Emin Yalman, gazeteci Salah Cimcoz, İttihatçı teorisyen Ahmet Ağaoğlu, gazeteci Celal Nuri İleri, Osmanlı münevverleri Süleyman Nazif, Aka Gündüz ve Emmanuel Karasu. İzmir'den Rahmi Bey, Şükrü Kaya, Eczacıbaşı Ferit, Evliyazade Refik tutuklanmamıştı. Daha birkaç ay önce imzaladığı Montros Mütarekesi'de umut verici bulan Hüseyin Rauf Orbay da tutuklananlar arasındaydı. İngilizler kendilerine mukavemet gösterecek her çevreden ismi tutuklatarak Bekir Ağa bölüğüne koyuyordu. Bunlar arasında Wilson Prensipleri Cemiyeti üyeleri bile vardı. İngiltere o yıllarda kendisine yavaş yavaş rakip çıkmaya başlayan ABD'yi kurtarıcı ilan eden isimleri de tutuklayarak o çevrelere mesaj vermek istiyordu. Zaten bir süre sonra İngiliz Muhipleri Cemiyeti'ni kurdurdu. İngilizlerin en büyük yardımcısı 1919 başına tekrar siyaset sahnesine çıkan Hürriyet ve İtilaf Fırkasıydı. İngilizlerin bir diğer yardımcısı Sultan Vahidettin'in dünürü Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa'ydı. Dünürlük nereden geliyordu? Ahmet Tevfik Paşa'nın oğlu İsmail Hakkı Oktay Paşa, 12 Eylül 1914'te Sultan Vahidettin'in kızı Ulviye Sultan'la evlenmişti. Dipnot. Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa'nın oğlu İsmail Hakkı Oktay ikinci evliliğini ise 21 Haziran 1922'de Ferhande Hanım'la yaptı. Ferhande Hanım Bülent Ecevit'in annesi ressam Nazlı Hanım'ın teyzesiydi. Ahmet Tevfik Paşa Bülent Ecevit'i kucağına alıp bu çocuk ileride büyük adam olacak dermiş. Arı inan. Tarihe tanıklık edenler 1997 sayfa 29-30. Ahmet Tevfik Paşa'nın sadrazamlığa getirilmesi yaşlı olduğu gerekçesiyle çok eleştirilmişti. Ancak Paşa dört kez geldiği sadrazamlık görevini 1920 yılına kadar sürdürdü. Görevi bıraktığında 77 yaşındaydı. İlginç rastlantı Paşa'nın kucağında sevdiği Bülent Ecevit de dört kez başbakanlık yaptı. Son başbakanlığı döneminde çok yaşlı olduğu eleştirilerine muhatap kaldı. O da başbakanlıktan ayrıldığında 77 yaşındaydı. Ahmet Tevfik Paşa 1936'da vefat etti, yani öldüğünde 91 yaşındaydı. Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa'nın ilk icraatı İttihatçıları tutuklatmak oldu. Arkasından İttihat ve Terakki Cemiyeti Fırkası'nın mal varlığına el koydurdu. Biliniyor ki Sadrazam'a bu operasyonu yaptıran güç İngilizlerdi. Peki tutuklananlar arasında Rahmi Bey gibi İngilizciliğiyle ünlü isimlerin olmasının sebebi neydi? Benzer soru o günlerde İngiliz parlamentosunda da gündeme geldi. İngiliz milletvekilleri H. Herbert, J. Jones ve W. Guinness Rahmi Bey sorununu avam kamerası gündemine taşıdılar. Charlton Whittle, İngiliz Dışişleri Bakanlığı'na uzun bir mektup yazdı. Sahi İzmir eski valisi İngilizci Rahmi Bey neden tutuklanmıştı? Bu sorunun yanıtı için 4 yıl geriye gitmemiz gerekiyor. Gel Prens Ol. İngilizler 1915 başında Çanakkale Boğazı'na karşı harekata geçmeden önce İzmir Yenikale istihkamlarını bombalamış, sonra Körfez'e girerek İzmir'i teslim almak istemişti. İngiliz filosunda görevli istihbarat servisinin ünlü elemanı Albay Wilhelm Dietz, İzmirli İngiliz tüccar Eric Whittle aracılığıyla İzmir Valisi Rahmi Bey ile görüşmek istediğini bildirdi. Dipnot. İngiliz istihbaratının önemli isimlerinden Wilhelm Dietz daha sonra Sir ünvanı aldı. Türkiye ile ilişkisini hiç kesmedi. İkinci Dünya Savaşı yıllarında BBC radyosunda Türkçe konuşmalar yaptı. Resmi olmayan bu isteği Rahmi Bey kabul etti. Vilayet Yabancı İşler Müdürü Charles Karabiber'le birlikte Karaburun'da istihbarat görevlisi Dietz ile buluştu. İngilizler İzmir ve çevresine asker çıkarma izni istediler. Rahmi Bey'in bu hizmetinin karşılığı da düşünülmüştü. İzmir bir prenslik olacak, başına da Rahmi Bey getirilecekti. İngilizlerin Arap Yarımadası'nda oynadıkları bu oyunun Anadolu'da da sökeceğini düşünebilmeleri şaşırtıcıdır. Yine İngiltere'nin Rahmi Bey'e bu teklifi yaparken kendince haklı ve yerinde sayılabilecek bazı nedenlere dayandığını söylemek zorundayız. Rahmi Bey, İzmir'i Osmanlı İmparatorluğu'nun dışında bağımsız bir ülke gibi yönetmekteydi. Şehirdeki yabancı uyruklu iş adamlarıyla olan dostluğu Türklerin bile yakınmalarına yol açıyordu. Nurdoğan Taçalan, Ege'de Kurtuluş Savaşı başlarken 1970 sayfa 43. İngilizler Rahmi Bey'e prenslik teklif ediyorlardı. Rahmi Bey'in cevabı da netti. İzmir cayır cayır yanar, yine de İngiliz olmaz. Bu davranışınızla şehrin içindeki tüm Hristiyanları ateşin içine atıyorsunuz. Şehri dövüşerek alsanız bile tek bir Hristiyanı sağ olarak bulamayacaksınız. Yaşar Aksoy, Bir Kent Bir İnsan, 1986 sayfa 133. Rahmi Bey dediğini de yaptı. Valiliğe gelir gelmez Evliyazade Refik Efendi ile birlikte şehrin ileri gelenlerini topladı. Tüm resmi dairelere teneke teneke gaz dağıtılmasını, başta Levantenler olmak üzere Rum ve Ermenilerin canlı hedef olmaları için şehrin her tarafında dağıtılmalarını istedi. Bu arada devreye Vitoller, Jirolar gibi aileler girdi. İngilizler İzmir'i almaktan vazgeçti. Rahmi Bey de savunma planını rafa kaldırdı. Kuşkusuz hikayenin anlatımı biraz abartılıydı ama olay gerçekti. Rahmi Bey İngilizlerin teklifini reddetmişti. İngilizler kendilerinden saydıkları İzmir valisi Rahmi Bey'in bu tavrını unutmadılar. İngilizler için İngilizcilik söylediklerinin itirazsız uygulanması anlamına geliyordu. Osmanlı sadrazamlarından bürokratlarına kadar buna uyan birçok isimle uzun yıllar çalışmışlardı. İngilizler anlamıştı ki Rahmi Bey önce ihtiyatçıydı. Rahmi Bey'in bir diğer özelliği ise özellikle Selanik'in kaybedilişinden sonra aşırı Rum düşmanı olmasıydı. Savaş öncesi Enver Paşa'nın Kuşçubaşı Eşref'le birlikte hazırladığı Rum tehcir planına sayı abartıldığı için karşı çıkmıştı. Ancak uygulamamazlık yapmadı. Başta İzmir olmak üzere Batı Anadolu sahillerinde ikamet eden Rumların iç bölgelere nakledilmesinde aktif olarak çalıştı. Osmanlı mebusu Dimitriadis Emanuelidis, meclisi mebusanda yaptığı konuşmada, sahil kesiminden iç bölgelere gönderilen Rum nüfusunun 250 bin olduğunu belirtmişti. Sürgüne gönderilenler arasında ünlü isimler de vardı. Savaş öncesi İzmir Metropolitliğine atanan Hrisostomos, Rahmi Bey'in emriyle İstanbul'a sürülmüştü. İtilaf güçleri gerek Ermenilere gerekse Rumlara yapılan tehcir uygulamasına katılan tüm ittihatçıları tutukluyordu. İşte Rahmi Bey de bu isimlerden biriydi. Bu nedenle Bekir Ağa bölüğüne tıkılıvermişti. Açlık grevi. Bekir Ağa bölüğüne her gün yeni ittihatçılar getiriliyordu. Koğuşlarda yer kalmamıştı. İttihatçılar arasında sadrazamlık, nazırlık yapmış isimler daha az tutuklunun bulunduğu odalara, Doktor Tevfik Rüştü gibi daha genç olanlar meydan adını verdikleri kalabalık koğuşlara konuluyordu. Ziyaretçileriyle görüşme yapmalarına izin veriliyordu. İtalyan Yüksek Komiseri Kont Sforza, Emanuel Karasu'yu ziyaretinde daha hiçbir iddiaçının sorgusunun yapılmadığını öğrenince çok şaşırdı. Memleketin başına nasıl bir idare gelirse gelsin Osmanlı'nın adam olmayacağını söylemesi ve bunu Karasu'nun Bekir Ağa bölüğündeki arkadaşlarına aktarması, Doktor Tevfik Rüştü'nün açlık grevi yapmasına neden oldu. Doktor Tevfik Rüştü, Harbiye Nazırı'na gönderdiği hakaret dolu mektubunda ifadesi alınana kadar yemek yemeyeceğini bildirdi. Başta Hüseyin Cahit olmak üzere arkadaşlarını açlık grevinden vazgeçirmeye çalıştı. İş başına bulunan hainlerin ölümünden memnun kalacaklarını söylemeleri bile Doktor Tevfik Rüştü'yü kararından vazgeçiremedi. İstanbul gazeteleri Doktor Tevfik Rüştü'nün asabi bir rahatsızlığa uğradığını ve hiç yemek yemediğini yazmaya başladılar. Bu yalan haber bile doktorun şevkini kırmadı. Ve açlık grevin 3. gününde Bekir Ağa bölüğündeki tutukluların ifadeleri alınmaya başladı. Dipnot. Yukarıda anlatılanlar Doktor Tevfik Rüştü Aras'ın Celal Bayar'a yazdığı 7 Aralık 1944 tarihli mektuptan aktarılmıştır. Evliyazade Makbule Hanım Doktor Tevfik Rüştü'nün açlık grevini bıraktığını öğrenince ona süt götürdü. Kocasını çok zayıflamış gördü. Birbirlerine moral verici sözler sarf ettiler. Evliyazadeler o günlerde Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa'ya ateş püskürüyordu. Ancak gün gelecek dünür olacaklardı. Evliyazade Refik Efendi'nin oğlu Nejat'ın torunu Osman Evliyazade, Sultan Vahidettin ile Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa'nın çocukları Ulviye ve İsmail Hakkı Oktay Bey'in torunu Hanzade ile evlenecekti. Bu evlilikten Nesli Şah ile Mesude Evliyazade doğacaktı ama dünür olacakları günler henüz çok uzaktaydı. Ve ilginçtir, çok uzak olsa da Bülent Ecevit ile Adnan Menderes akrabaydı. İttihatçıları sarsan intihar. Bekir Ağa bölüğüne konulanların sayısı kısa sürede 250'yi buldu. Tutuklular koğuşlarda üst üste yatıyordu. Ek olarak açılan Süleymaniye kapısının üzerindeki itfaiye karargahı odaları bile dolmuştu. Üstelik tevkifatlar bitmek bilmiyordu. Bu arada Bekir Ağa bölüğünde bir ilk gerçekleşti. Tıbbiye-i Askeriye Mektebi'nde 3 arkadaşıyla birlikte İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin temeli sayılan İttihad-ı Osmani'yi kuran Doktor Mehmet Reşit Bekir Ağa bölüğünden kaçtı. Son olarak Diyarbakır Valiliği görevinde bulunan Doktor Mehmet Reşit Bey, Ermeni tehcirinden sorumlu tutularak Bekir Ağa bölüğüne ilk konulan ihtiyatçılardandı. Milleti Sadık'a denilen Ermeniler ile Osmanlılar arasına ne girmişti? Kuşkusuz Avrupa'dan esmeye başlayan milliyetçilik rüzgarı Ermenileri de etkilemişti. Onlar da Yunanlar, Bulgarlar, Sırplar gibi Osmanlı'dan kopup bağımsız bir devlet olmak istiyordu. 19. yüzyılın son döneminde başlayan Ermeni isyanları 1. Dünya Savaşı döneminde artarak sürdü. Özellikle Çarlık Rusyası'nın verdiği destekle topyekun ayaklanma girişimi başlattılar. Önce 15 Nisan 1915'te Van bölgesine ayaklanma çıkarıp şehri ele geçirdiler. Van'ın Ermenilerin eline geçmesinden sonra isyan dalgası Bitlis, Muş, Erzurum, Beyazıt, Zeytun ve Sivas bölgelerine yayılmaya başladı. Ermeni milisler Kafkas cephesinde Ruslarla savaşan Osmanlı ordusunu arkadan, cephe gerisinden vuruyordu. Bunun üzerine 24 Nisan'da İstanbul hükümeti tehcir kararı aldı. Yıllardır tartışılan bu karar neyi kapsıyordu? Başta Kafkas cephe arkası olmak üzere isyancı Ermeniler başka bölgelere gönderilecekti. Ermenilerden boşalan yerlere muhacirler yerleştirilecekti. Tehcir edilen Ermenilere mal ve mülklerinin bedeli ödenecek, yeni yerleşim bölgelerinde benzer yaşam kurmaları sağlanacak, maddi durumu iyi olmayanlara iskan imkanı sağlanacaktı. Taşınmaz malların bedelleri Efkaf Nezareti tarafından ödenecekti. Ermeniler haberleşmelerini Türkçe yapacaklardı, yeni okullar açamayacaklardı. Çocukları devletin resmi okullarında eğitim görecekti. Vilayetlerde çıkarılan Ermeni gazeteleri kapatılacak, mahalli Ermeni komite merkezleri dağıtılacaktı. Hareket alanındaki zararlı kişiler başka bölgelere gönderilecekti. 16-55 yaş arasındaki Ermeniler ülke dışından içeriye giremeyecek, ülke içinden ise dışarıya çıkamayacaklardı. Kağıt üzerindeki yasanın uygulaması ne yazık ki büyük acılara yol açtı. Tehcir yolculuğu sırasında korumasız kafilelere saldırılar oldu. Yağmacılık ve intikam hırsıyla binlerce Ermeni öldürüldü. Bu katliamlara açlık ve hastalık eklenince tehcir sırasında ölen Ermenilerin sayısı 500.000'a yaklaştı. Ermeni tehcirinden sorumlu tutulanlardan biri de Diyarbakır valisi İttihatçı Doktor Reşit Bey'di. Ermeni tehcirini araştırmak için hükümet tarafından Tetkiki Seyyiat Komisyonu kuruldu. Doktor Reşit Bey burada suçlu bulunarak divanı harbe verildi. Tutuklu kaldığı dönemde Sebat adlı kitabını kaleme aldı. Kitapta suçlandığı konulara cevap vermeye çalıştı. Kitap yeğeni Rüstem Bey tarafından basıldı ancak hükümet tarafından toplatıldı. Bekir Ağa bölüğünde kaldığı dönemde yoğun baskılara dayanamayan Doktor Reşit, 25 Ocak 1919'da hamama götürülürken kaçırıldı. Kaçış olayını planlayan Reşit Bey'in Trablusgarp'ta sürgün olduğu dönemde tanıdığı Behçet Bey'in mektebi hukuk öğrencisi oğlan oğlu Vedat'tı, Ardahanlı. Ona arkadaşları Nehir ve Kemal Beyler yardım etmişti. Olayın ardından İstanbul polisi adeta seferber edildi. Alemdar gazetesi olayı bütün cihana karşı rezil ve hacil olduk diyerek verdi. Doktor Reşit Bey'in cezaevinden kaçması İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiserliğini çok kızdırdı. Ermeni kırımına en çok karışmış birinin cezaevinden kaçması, Ermeni tehcirine karışmış kişilerin gerekli cezaları alacağını dünyaya duyuran İngiliz hükümetini çok güç durumda bırakmıştı. İngilizler Doktor Reşit Bey'in kaçışını küçük memurların gevşekliğinden çok İttihatçıların tertibi ve meydan okuması olarak değerlendiriyordu. Sadrazam Tevfik Paşa İngilizlerin öfkesini dindirmek için İstanbul polisini ve muhafız gücünü seferber etti. Zaten Şubat başında İttihatçı avının başlamasına neden olan olay da Doktor Reşit'in cezaevinden kaçmasıyla başlamıştı. İttihatçılara gerekli ders verilmesi için sanki fırsat beklenmişti. 6 Şubat 1919'da Bekir Ağa bölüğü derin bir sessizliğe büründü. Çünkü Beşiktaş Nişantaşı bayırında yakalanacağını anlayan Doktor Reşit Bey kafasına sıktığı kurşunla intihar etmişti. Doktor Reşit Bey'in acısı bitmemişti ki İzmir'de Çerkez Ethem'in bir eylemi Bekir Ağa bölüğündeki İttihatçıları şoke etti. Çerkez Ethem, İzmir eski valisi Rahmi Bey'in 8 yaşındaki oğlu Alp'i, Bornova'da Miss Florence okulundaki evinden dönerken kaçırmıştı. Dönemin gazeteleri Memleket, İkdam, Akşam haberi manşetlerine taşımışlardı. Çerkez Ethem. Çerkez Ethem'in İttihatçıların önde gelen isimlerinden Rahmi Bey'in oğlunu kaçırmasına Bekir Ağa bölüğündekiler anlam verememişlerdi. Biliniyordu ki Çerkez Ethem sıradan bir eşkıya değildi, üstelik ailece İttihatçıydılar. Babası Kafkas göçmeni Ali Ağa, Tütüncü Yakup Ağa'nın yani Doktor Nazım'ın propagandaları sonucu teşkilata katılmıştı. Çerkez Ethem'in ağabeyleri Reşit Bey ve Tevfik Bey harbiyede öğrenciyken harekete girmişlerdi. Dipnot. Çerkez Ethem'in ağabeyi Tevfik Bey'in kızı, sevişmenin rengi gibi lezbiyen ilişkileri konu eden romanlarla tanınan Güner Kuban'dır. Subay ağabeylerini örnek alan Çerkez Ethem babasını karşı çıkmasına rağmen 19 yaşında evden kaçtı. İstanbul'a Küçük Zabit Mektebi'ne yazıldı. Okuldan birincilikle başçavuş olarak mezun oldu. Birinci Dünya Savaşı'nda Bulgar cephesinde savaştı, yaralandı. Sonra ağabeyi Reşit'le birlikte teşkilat-ı mahsusa saflarına gerilla olarak katıldı. Irak, İran ve Afganistan'da çarpıştı, yaralandı. Savaş bittiğinde Bandırma'daki evinde tedavi görüyordu. Ne olmuşu da Çerkez Ethem İttihatçı Rahmi Bey'in oğlunu kaçırmıştı. bu soru yanıtını bugün bile bulamamıştır. Doğan Avcıoğlu, Çerkez Ethem'in İngilizlerin gözüne girmek için bu eylemi yaptığını iddia etmektedir. Doğan Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi 1980 Cilt 2 sayfa 76. Zeki Sarıhan, Şaki olduğu için sırf para almak amacıyla yaptığını yazmaktadır. Zeki Sarıhan, Çerkez Ethem'in İhaneti 1986 sayfa 14. Cemal Şener, bu durum olsa olsa Ethem'in kişisel nedenlerle o ara İttihatçı düşmanı kesilmesine bağlanabilir demektedir. Çerkez Ethem olayı 1986 sayfa 30. Çerkez Ethem ise Anılarım adlı kitabında bu olaya hiç değinmemektedir. Bu kaçırılma olayında Kuşçubaşı Eşref'in parmağı olabilir mi? Çerkez Ethem'in arkasındaki görünmez kişi Kuşçubaşı Eşref'ti. Ethem'in teşkilatı mahsusaya girmesinde Kuşçubaşı Eşref rol oynamıştı. Keza Kuşçubaşı Eşref 1. Dünya Savaşı'nda nereye gitse yanında Çerkez Ethem'i de götürmüştü. Biliyoruz ki Kuşçubaşı Eşref Rahmi Bey ile İzmir'deki birçok olay yüzünden karşı karşıya gelmişti. Birbirlerini sevmiyorlardı. Keza kaçırılan Alparslan yıllar sonra kendisiyle röportaj yapan Nurdoğan Taçalan'a kaçırılışını ayrıntılarıyla anlatırken iddiamızı güçlendiriyor. 10 gün kadar geceleri yürüdük, gündüzleri de bir yerlerde barındık. 15. günü Bozdağ eteğinde bir köye geldik. O akşam Salihli'de istasyondan da biraz ileride daha doğru bir yerde Kuşçubaşı Eşref'e ait Bağ Kulesi'ne misafir kaldık. Orada bana bir mektup yazdırdılar anneme. Ege'de Kurtuluş Savaşı başlarken 1970 sayfa 152. Ayrıca İttihat ve Terakki Cemiyeti fırkası kendini feshedip lider kadrosu yurt dışına gidince gerek basınsa gerekse halk arasında dedikodu düzeyinde İttihatçıların çok paraları olduğu yazılıp konuşulmaya başlanmıştı. En çok paranın da Rahmi Bey'de olduğu söyleniyordu. Öyle ki Enver Paşa yurt dışına çıkarken Rahmi Bey'den 500 lira borç almıştı. Kuşçubaşı Eşref ile Çerkez Ethem Rahmi Bey'in elindeki bu parayı ele geçirmek için birlikte plan yapmış olabilirler mi? Akla yakın, torunu Alp'in kaçırıldığını öğrenen gerici 31 Mart ayaklanmasını bastıran hareket ordusunun komutanı, İttihat ve Terakki Cemiyeti Fırkası yerine kurulan Teceddüt Fırkası'nın reisi 67 yaşındaki Müşir Hüseyin Hüsnü Paşa hemen İzmir'e kızı Nermin'in yanına hareket etti. Oğlu Albay Tahsin Bey de kendisiyle gelmek istedi. Paşa torununun neden kaçırıldığını tam anlamıyla çözemediği için Tahsin Bey'e evdekilere göz kulak olmasını öğütledi. Evdeki torunlardan biri de 9 yaşındaki Mehmet Ali'ydi, Aybar. Müşir Hüseyin Hüsnü Paşa istasyonda Evliyazade Refik Efendi karşıladı. Ayaküstü olup biteni anlattı. Çerkez Ethem alt karşılığında para istiyordu. İstenilen parayı hemen bulmalarına imkan yoktu. Devreye hatırlı dostlar girdi. Bunlardan biri Jiro ailesiydi. Alanyalızade Mahmut Bey, Nazmi Tocuoğlu bir de Henry Jiro aralarında parayı taksim edip ödemişler. Miktar 53 bin liraydı. Yarısı altın yarısı kağıt. Nurdoğan Taçalan Ege'de Kurtuluş Savaşı başlarken 1970 sayfa 153. Rahmi Bey'in oğlunun kurtulduğu haberi Bekir Ağa bölüğünün ilk kez yüzünü güldürdü. Rahmi Bey'i ilk kutlayanlar hiç yanından ayrılmayan Mithat Şükrü Bleda ile Doktor Tevfik Rüştü Aras oldu. Dipnot, İttihatçıların önde gelen isimlerinden Rahmi Bey'in oğlu Alparslan daha sonraki yıllarda Yıldız Sarayı'nın hiç sevilmeyen adamı İzzet Holo diye bilinen Arap İzzet Paşa'nın torunu, keza İttihatçı düşmanı Semih Mümtaz Bey'in kızı Zeynep Hanım'la evlendi. Zeynep Hanım da bugün hala hayattadır. Bir kızları oldu Melekşah. Bir İzmir hanımefendisi olan Melekşah Hanım da sağlığı el vermediği için bir türlü görüşemedik.